12. Ayrım.
Sophie eve gelince ilk iş olarak bahçeye Hermes'e bakındı. İşte Hermes orada elma ağaçlarının arasındaydı. Hermes! Köpek kısa bir saniye süresince hareketsiz durdu. Sophie bu kısa sürede neler olduğunu tamı tamına kestirebiliyordu. Köpek Sophie'nin sesini duymuş, bu sesi tanımış ve tanıdığı ses olup olmadığını anlamak için sesin geldiği yöne bakmaya karar vermişti. Bakınca haklı olduğunu anlamış, Sophie'ye doğru koşmaya karar vermişti. En sonunda da dört bacağının üzerinde trompet çubuğu gibi ses çıkararak koşmaya başlamıştı. Bir saniyede ne çok şey olabiliyordu aslında. Hermes Sophie'nin yanına geldi. Kuyruğunu çılgınca sallayarak Sophie'nin üzerine atladı. Hermes, akıllı köpekçik. Evet evet, dur, hayır bırak beni yalamayı. Otur bakayım şöyle. Sophie kendini eve attı. Bahçedeki yabancı hayvana karşı biraz kuşkulu davranan Şerekan da bu arada çalıların arasından çıkıp Sophie ile birlikte eve girmişti. Sophie ona yemeğini verip kuşların da yem kabına yiyecek koydu. Kaplumbağanın önüne bir salata yaprağı bıraktıktan sonra annesine kısa bir not yazdı. Notta Hermes'i evine götürdüğünü, akşam 7'ye kadar eve gelmemişse telefon edeceğini söyledi. Sonra şehri bir uçtan bir uca kat ettiler. Sophie bu kez yanına para almayı unutmamıştı. Bir ara Hermes'le birlikte otobüse binmeyi düşündü ama sonra bu konuda önce Alberto'nun fikrini almaya karar verdi. Hermes önde, o arkada yürüyüp dururken hayvanları düşündü. Bir insanla bir köpek arasında ne fark vardı? Aristoteles'in bu konudaki fikirlerini hatırladı. Ona göre insanlarla hayvanlar arasında pek çok bakımdan benzerlikler vardı. Ancak yine de aralarında çok büyük bir fark vardı ki bu da yalnızca insana özgü olan akıldı. Bu fark konusunda nasıl böyle kesin konuşabiliyordu? Demokritos ise atomlardan oluşmaları bakımından hayvanlarla insanların birbirlerine çok benzediklerini söylüyordu. Ne hayvanlar ne de insanların ölümsüz bir ruhu vardı. Ona göre insanın ruhu da atomlardan oluşuyordu ve insan ölünce bu ruh atomları dört bir yana dağılıyordu. Ayrıca insan ruhu insan beyninin ayrılmaz bir parçasıydı. Ama ruh nasıl olup da atomlardan oluşabilirdi? Ruh vücudun diğer organları gibi elle tutulur bir şey değildi ki. Adı üstünde ruh, ruhsal bir şeydi. Büyük meydana geçmiş, şehrin eski semtlerine gelmeye başlamıştı. Geçen gün 10 kron bulduğu kaldırıma geldiklerinde Sophie tekrar ısrarla yere bakındı. Ve işte orada birkaç gün önce 10 kronu bulduğu tam o noktada bu kez de resimli tarafı üste gelen bir kartpostal duruyordu. Resimde palmiyeler ve tropikal ağaçlar görünüyordu. Eğilip kartı aldı. Aynı anda Hermes hırlamaya başladı. Sophie'nin kartı almasından hoşlanmamış gibiydi sanki. Kartta şunlar yazılıydı. Sevgili Hilde, yaşam uzun bir rastlantılar zinciridir. Kaybettiğin 10 kronun tam burada karşına çıkabilir. Çünkü belki de onu Lillesand'dan Kristiansand'a giden otobüsü beklemekte olan yaşlı bir kadın bulmuştur. Bu kadın sonra Kristiansand'dan trene binip torunlarını görmeye gelmiş, 10 kronu da burada yeni meydanda düşürmüştür. Sonra bu parayı eve gidebilmek için şiddetle 10 krona ihtiyacı olan bir kız bulmuştur belki de. Bilinmez tabii. Böyle olmuş olabilir. Ama eğer tüm bunlar olabiliyorsa, insanın da tüm bunların arkasında bir tanrının var olduğuna inanası geliyor. İmza. Şu an ruhuyla Lillesand'da iskelenin ucunda oturmakta olan baba. Not. 10 kronunu bulmana yardım edeceğim demiştim ya. Adres hanesinde yoldan geçen birinin eliyle Hilde Möller Knag diye yazıyordu. Kart 15 Haziran damgalıydı. Sophie Hermes'in ardından koşar adımlarla merdivenleri çıktı. Alberto kapıyı açar açmaz Sophie, "Postacıya yol aç bakalım babalık," dedi. Biraz lanetlik etmeye hakkı olduğunu düşünüyordu. Alberto Sophie'yi içeriye davet etti. Hermes geçen seferki gibi gardırobun içine kıvrılıp yattı. "Binbaşı sana yeni bir işaret mi gönderdi çocuğum?" Sophie başını kaldırıp Alberto'ya baktı. Ancak o zaman bu kez Alberto'nun üzerinde bambaşka bir kostüm olduğunu fark etti. Gözüne ilk çarpan şeyler başına taktığı lüle lüle peruka, dantellerle süslenmiş bol giysisi oldu. Boynuna gösterişli bir ipek boyun bağı takmış, giysilerin üzerine kırmızı bir pelerin geçirmişti. Beyaz çoraplarının altında üzeri kurdeleli rugan ayakkabılar giymişti. Tüm bu giysileriyle Alberto, Sophie'ye 14. Louis'nin dönemiyle ilgili gördüğü resimleri hatırlatıyordu. Sophie, palyaço seni diyerek kartpostalı uzattı. Ve sen de kartpostalı koyduğu bu noktada bir 10 kuran bulmuştun öyle mi? Üstüne bastın. Gitgide daha utanmazlaşıyor bu adam. Ama belki böylesi daha iyi. Neden? Çünkü o zaman foyasını ortaya çıkarmamız daha kolaylaşır. Ama bu numarası gerçekten insanı küçük duruma düşüren kötü bir numara. Ucuz bir parfüm kokusu yayılıyor insanın burnuna. Parfüm mü? Kibar görünüşünün altında sahtekarca bir tutum yatıyor. Bizi göz altında tutuşuyla Tanrı'nın insanları gözetleyişini bir tutmaya nasıl cüret ediyor? Sonra Alberto kartı alıp yırttı. Kafası daha fazla bozulmasın diye Sophie kompozisyon defterinin arasında bulduğu karttan söz etmedi. Odaya geçelim sevgili öğrencim. Bu arada saat kaç oldu? 4. Ve biz de bugün 1600'lü yıllardan söz edeceğiz. Eğri tavanlı, tavanı pencereli odaya geçtiler. Sophie odadaki nesnelerin değişmiş olduğunu fark etti. Sehpanın üzerinde içinde pek çok değişik gözlük camları olan bir kutu duruyordu. Kutunun yanında açık bir kitap vardı. Oldukça eski bir kitaba benziyordu. Bu ne? Diye sordu Sophie. Bu Descartes'in ünlü kitabı Yöntem Üzerine'nin ilk baskısı. 1637 yılında basılmış bu kitap sahip olduğum en değerli şeylerden biri. Ya kutu? Bu kutuda değerli mercekler, optik camlar var. Bunları 1600'lerin ortasında Hollandalı filozof Spinoza yontmuştu. Bu da en değer verdiğim şeylerden biri. Şu Spinoza ile Descartes'in kim olduğunu bilsem bu kutuyla kitabın değerini ben de anlayabilirim herhalde. Elbette ama önce onların yaşadığı çağı anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir oturalım. Yine geçen seferki gibi oturdular. Sophie koltuğa gömülürken Alberto da karşısındaki uzun koltuğa yerleşti. İkisinin arasında kitabın ve kutunun olduğu sehpa yer alıyordu. Alberto peruğunu çıkarıp sehpanın üzerine koydu. Şimdi 17. yüzyıldan ya da bir başka deyişle barok dönemden söz edeceğiz. Barok dönem mi? Ne garip bir ad bu. Barok sözcüğü aslında düzgün olmayan inci anlamına gelir. Basit ve uyumlu Rönesans sanatının tersine barok dönemin sanatına egemen olan şey de birbirine uymayan biçimlerdi. Genel olarak 17. yüzyıla damgasını vuran şey uzlaşmaz karşıtlıkların arasındaki gerilimdi. Bir yandan Rönesans'ın sonsuz yaşam sevinci sürüp giderken, öte yandan dünyasal zevkleri reddeden dinsel içe dönüklük güncellik kazanıyordu. Bir yandan insan sanatta ve yaşamın kendisinde kendini debdebeli ve şaşalı bir biçimde ifade ederken, bir yandan da dünyaya sırtını dönen inzivacı eğilimler ortaya çıkıyordu. Görkemli saraylarla ücra manastırlar bir arada öyle mi? Evet, öyle diyebilirsin. Barok dönemin en ünlü deyişlerinden biri carpe diem, yani günü yakaladır. Sonraları çok kullanılan bir başka Latince deyiş de momento mori, yani öleceğini hatırladır. Resim sanatında da lüks bir yaşam tarzını anlatan resmin ayrı bir köşesine çizilmiş bir iskelet insana ölümü hatırlatabilirdi. Barok dönemine pek çok bakımdan gösteriş ya da yapmacıklık hakimdi. Ancak bu arada bazılarını madalyonun diğer yüzü, yani var olan her şeyin geçiciliği ilgilendiriyordu. Geçicilikle kastedilen şey etrafımızda gördüğümüz her şeyin bir gün gelip yok olacağıydı. Gerçekten de öyle. Hiçbir şeyin sonsuza dek var olmayacağını düşünmek üzüyor beni. Öyleyse sen de tıpkı 17. yüzyılda pek çok kişinin düşündüğü gibi düşünüyorsun. Barok dönemi politik açıdan da pek çok karşıtlık barındıran bir dönemdi. Birincisi Avrupa'da savaşlar oluyordu. Bunlardan en kötüsü 1618'den 1648'e dek süren 30 yıl savaşlarıydı ki bundan en çok etkilenen Almanya oldu. Bu savaşların da etkisiyle Fransa zamanla tüm Avrupa'ya hakim bir güç haline geldi. Neden savaşıyorlardı? Öncelikle Protestanlık ve Katolik'ti savaşanlar. Ama politik gücü ele geçirmek de savaşların önemli bir nedeni olmuştu. Lübnan'daki gibi mi yani? 17. yüzyıla damgasını vuran bir başka şey de sınıf farklılıklarıydı. Fransız soyluları ve Versailles Sarayı'ndan bahsedildiğini duymuşsundur. Buna karşılık halkın sefaletinin ne boyutlara varmış olduğunu da biliyor musun bilmem. her türlü ihtişam gösterisi güç gösterisinin bir yansımasıdır. Barok dönemin sanat ve mimarisinin de politik ortamına yansıttığı söylenir. Barok binaları girintili çıkıntılı köşeler, yarıklarla doludur. Barok dönemin politik hayatı da aynı şekilde hile, suikast ve entrikalarla doluydu. Bir İsveç kralı da bir tiyatroda vurulmamış mıydı? 3. Gustav'ı kastediyorsun ve bunda da haklısın. 3. Gustav barok döneminden sonra 1792'de öldürüldü ama büyük bir maskeli baloda gerçekleştirilen bu katliamın yapılış şekli oldukça baroktu. Ben tiyatrodayken öldürüldü diye hatırlıyorum. Büyük maskeli balo bir operada düzenlenmişti. İsveç barok döneminin 3. Gustav'ın ölümünden sonra sona erdiğini söyleyebiliriz. Gustav döneminde ondan neredeyse 100 yıl önce yaşamış 14. Louis dönemindeki gibi aydın despot bir hava hüküm sürüyordu. 3. Gustav da Fransız törenleri ve saray adetlerini pek seven, gösterişe düşkün biriydi. Tiyatroyu da çok sevdiğini eklemeliyim. Ve ölümü de orada olmuş işte. Ancak barok döneminde tiyatro yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda önemli bir simgeydi. Neyin simgesi? Yaşamın simgesi Sophie. 17. yüzyılda kim bilir kaç kez yaşam bir tiyatrodur denmişti. Kulisleri ve dekorlarıyla modern tiyatronun doğuşu da tam bu döneme rastlar. Bir yanılsamaydı yaratılan sahnede ve amacı tam da sahnedeki piyesin yalnızca bir yanılsama olduğunu göstermekti. Böylece tiyatro tüm yanlarıyla yaşamı yansıtan bir şey haline geldi. Tiyatro kendisiyle böbürlenen insanın akıbetini anlatıyor, insanın zaaflarını acımasızca gözler önüne serebiliyordu. Shakespeare de barok döneminde mi yaşadı? Shakespeare en önemli tiyatro eserlerini 1600 yıllarında yazdı. Bu yanıyla biraz Rönesans, biraz da barok dönemine aitti. Onun eserlerinde dahi yaşamın tiyatroya benzetildiğini görebiliriz. Birkaç örnek duymak ister misin? Seve seve. As You Like It adlı eserinde şöyle diyor. Tüm dünya bir sahnedir. Yalnızca birer oyuncu olan kadınlarla erkeklerin sahneye girip çıktığı ve tek bir insanın ömrü boyunca pek çok rol oynadığı. Macbeth'te de şöyle der. Gezinen bir gölgedir hayat. Gariban bir aktör sahnede bir ileri bir geri saatini doldurur ve sonra duyulmaz olur sesi. Bir masaldır, gürültücü bir salağın anlattığı ki yoktur hiçbir anlamı. Aman çok da karamsarmış. Ama yaşamın kısalığı da onu ilgilendiren. Shakespeare'in en bilinen sözünü duymuşsundur belki. To be or not to be, that's the question. Evet, Hamlet'ti böyle söyleyen. Bugün buradayız, yarın yokuz. Sağ ol, daha fazla söylemesen de olur. Yaşamı tiyatroya benzetmediği zaman rüyaya benzetiyordu barok dönemi şairi. Shakespeare'de de karşımıza çıkar bu. Rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız biz. Ve uykuyla çevrilidir küçücük hayatımız. Ne şiirsel. 1600 yılında doğmuş İspanyol şairi Calderon, Yaşam Bir Rüyadır adlı bir tiyatro eseri yazmış. Burada şöyle der. Hayat nedir? Bir delilik. Hayat nedir? Bir yanılsama, bir gölge, bir masal. Ve en önemli şeyin bile değeri yoktur. Çünkü tüm yaşam bir rüyadır ve rüyalar da yalnızca rüya. Haklı olabilir, okulda bir piyes okumuştuk. Adı Dağdaki Jeppe'ydi. Evet, Ludwig Holberg'in bir eseri. Ludwig Holberg, İskandinavya'da barok döneminden aydınlanma çağına geçişi temsil eden en önemli kişilikti. Jeppe bir hendekte uyuyakalır. Uyandığında kendini baronun yatağında bulur. O zaman yoksun bir köylü olduğunu rüyasında gördüğünü sanır. Sonra yeniden uykuya daldığında onu yeniden hendeğe taşırlar. Bu sefer de uyandığında rüyasında baron olduğunu gördüğünü sanır. Holberg bu motifi Calderon'dan aldı. Calderon ise Binbir Gece masallarında. Ancak yaşam ve rüya benzetmesine tarihte çok daha önce, örneğin Hindistan ve Çin'de rastlanırız. Çinli bilge Chuang Tse şöyle der. Bir kere rüyamda kelebek olduğumu gördüm. Şimdi artık rüyasında kelebek olduğunu gören Chuang Tse miyim, yoksa rüyasında Chuang Tse olduğunu gören bir kelebek miyim bilmiyorum. Neyin doğru olduğunu bilmek kolay değil. Norveç'te de tam anlamıyla barok bir şair olan Peter Das'ı örnek verebiliriz. 1647-1707 yılları arasında yaşamış olan Das, bir yandan şu an içinde olunan hayatı anlatırken, diğer yandan yalnızca Tanrı'nın sonsuz ve mutlak olduğunu vurgulardı. Tüm ülkeler yok olsa yine Tanrı Tanrı'dır. İnsanların tümü ölse yine Tanrı Tanrı'dır. Öte yandan aynı ilahide morinaları ve çeşit çeşit balıklarıyla Kuzey Norveç'i anlatan yine odur. Bu barokun en tipik örneklerinden biridir. Aynı metinde hem dünyevi ve buraya ait olan, hem ilahi ve öte dünyaya ait olan aynı anda ele alınır. Tüm bunlar bize somut duyular dünyası ile ideaların değişmez dünyası arasında bir fark gözeten Platon'u hatırlatır. Felsefe ne durumdaydı sahi? Felsefede de birbirinin tamamen karşıtı düşünce şekillerinin mücadelesi egemendi. Daha önce de söylediğimiz gibi kimine göre varoluşumuz tamamen ruhsal bir temele sahipti. Bu görüşe düşüncecilik, idealizm diyoruz. Bunun tam karşıtı görüşe de özdekçilik, materyalizm diyoruz. Özdekçiliğe göre etrafımızdaki her şey somut ve elle tutulur bir özden kaynaklanır. 17. yüzyılda bu görüşün pek çok temsilcisi vardı. Bunların içinde en etkin olanı İngiliz filozof Thomas Hobbes'ti. Hobbes'e göre insan ve hayvanlar da dahil olmak üzere her şey yalnız ve yalnız maddesel parçacıklardan oluşmaktaydı. İnsan aklı ya da ruhu da beynindeki küçük parçacıkların hareketi sayesinde vardı. Öyleyse o da Demokritos'un tam 2000 yıl önce söylediği şeyin aynını söylüyordu. İdealizm ve özdekçilik felsefe tarihinin çeşitli aşamalarının da tekrar tekrar karşımıza çıkar. Ancak bu iki düşüncenin aynı anda ve yan yana bulunması barok dönemine özgüdür. Özdekçilik yeni doğa bilimleri sayesinde güçleniyordu. Newton aynı hareket yasalarının tüm evren için geçerli olduğunu öne sürüyordu. Dünya ve gökyüzünü de içermek üzere doğadaki her türlü değişim yer çekimi ve cisimlerin hareketiyle ilgili yasalara uyuyordu. Yani her şey aynı değişmez yasalar ya da aynı mekanik tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla da doğadaki her türlü değişimi matematiksel bir kesinlikle tahmin etmek mümkündü. Bu şekilde Newton mekanik dünya görüşüne son biçimini kazandırıyordu. Dünyayı büyük bir makine gibi mi görüyordu? Evet, mekanik sözcüğü Yunanca makine anlamına gelen makhane sözünden gelmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki Hobbes'da, Newton'da mekanik dünya görüşleriyle Tanrı inancı arasında bir karşıtlık görmemiştir. Bunun tüm 18 ve 19. yüzyıl özdekçileri için geçerli olduğu söylenemez. Fransız doktor ve filozofu Lemaître 18. yüzyul ortalarında L'Homme Machine adlı kitabı yazmıştır. Kitabın adı makine insan anlamına gelmektedir. Nasıl ayaklar kaslarla hareket ederse diyordu Lemaître, beyin de kaslarla düşünür. Sonraları Fransız matematikçi Laplace şu düşüncelerle aşırı derecede mekanik bir görüşü dile getiriyordu. Bir zeka belli bir anda tüm maddesel parçacıklarının konumunu bilebilse hiçbir şey belirsiz olmayacaktır ve gelecekte geçmiş gibi gözlerin önünde bulunacaktır. Buradaki ana fikir gelecekte olacak her şeyin önceden belirlenmiş olduğudur. Her şey kartlarda bellidir. Bu görüşe gerekircilik denir. O zaman insanın özgür iradesinden söz edilemez. Aynen öyle. Çünkü bu görüşe göre düşünce ve rüyalarımız da dahil olmak üzere her şey mekanik süreçlerin bir sonucudur. 19. yüzyılın bazı Alman özdekçilerine göre düşünce ile beynin ilişkisi, idrarla böbreğin safra ile safra kesesinin ilişkisi gibidir. Ama safra da idrar da elle tutulabilir şeyler. Oysa düşünce böyle değil. Önemli bir noktaya değindi. Sana bununla ilgili bir fıkra anlatayım. Rus bir beyin cerrahıyla yine Rus bir astronot din konusunda tartışıyorlardı. Beyin cerrahı dindar, astronot ise dindar bir kişi değildi. Uzayda çok dolaştım diye övünerek konuştu astronot. Ama ne Tanrı'yı gördün ne de meleklerini. Cerrah cevap verdi. Ben de çok zeki beyinler ameliyat ettim ama tek bir düşünce görmedim. Bu da düşüncenin var olmadığı anlamına gelmiyor değil mi? Hayır gelmiyor. ve aynı zamanda düşüncenin ne ameliyat edilecek ne daha küçük parçalara bölünebilecek bir şey olmadığını vurguluyor. Derinlik ameliyatla geçirilecek bir şey değildir örneğin. Bu çok derinlerde yatan bir şeydir. 17. yüzyılın önemli filozoflarından biri olan Leibniz'e göre maddesel olanla ruhsal olan şey arasındaki fark maddesel olanın kendinden küçük parçalara ayrılabilir oluşudur. Ruhsa ikiye üçe bölünemez. Evet, hangi bıçak bunu başarabilir? Alberto başını sallamakla yetindi. Biraz sonra aralarındaki sehpayı göstererek. 17. yüzyılın en önemli filozofları Descartes ve Spinoza'ydı. Bunlar da ruh ile beden arasındaki ilişki gibi konularla ilgilendiler. Şimdi onlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Hemen başlayalım. Saat 7'ye kadar eve gidemezsem buradan eve bir telefon etmem gerekecek. Descartes. Eski malzemelerin tümünden kurtulmak istiyordu. Alberto ayağa kalkıp üzerindeki pelerini çıkardı. Pelerini bir sandalyenin üzerine atıp tekrar yerine oturdu. 1596 yılında doğan René Descartes, hayatının değişik yıllarını değişik Avrupa ülkelerinde geçirdi. Genç yaşından itibaren en büyük emeli, insan ve evrenin doğasını iyice anlamak oldu. Ancak felsefeyle uğraşmaya başladıktan sonra kendinin aslında hiçbir şey bilmediğine inandı. Sokrates gibi mi yani? Evet, Sokrates gibi. Ayrıca o da Sokrates gibi gerçeğe ancak aklımızla ulaşabileceğimize inanıyordu. Kitaplarda yazılanlara kör körüne inanmamalıyız. Duyularımıza bile tam olarak güvenmemeliyiz diyordu. Platon da böyle diyordu. Ona göre de gerçek bilgiye ancak aklımızla varabilirdik. Çok doğru. Descartes'a Sokrates ve Platon'la başlayan ve Augustinus'la devam eden bir yoldan varılır. Bunların hepsi tipik birer usçuydular. Descartes uzun çalışmalardan sonra orta çağdan gelme bilgilere %100 güvenilemeyeceği sonucuna vardı. Bu açıdan Descartes, Atina'daki meydanlarda hüküm süren görüşlere inanmayan Sokrates'e benzetilebilir. Ve böyle bir insan ne yapar Sophie? Cevap verebilir misin bu soruya? O zaman insan kendi felsefesini oluşturmaya başlar. Tamam, aynen öyle. Sokrates'in hayatını Atina halkıyla yaptığı tartışmalara adaması gibi Descartes da ömrünü Avrupa'nın pek çok yerine seyahat ederek geçirmeye karar verir. Kendi deyişiyle bu andan sonra ya kendi içinde ya da evrenin büyük kitabında bulacağına inandığı bilimi arayacaktır. Bu amaçla orduya katılan Descartes böylelikle Orta Avrupa'nın pek çok kentinde bulunma şansını elde eder. Son olarak birkaç yıl Paris'te yaşadıktan sonra 1629'da Hollanda'ya gider ve ömrünün son 20 yılını burada felsefi çalışmalar yaparak geçirir. Kraliçe Kristina'nın 1649'daki daveti üzerine İsveç'e gelen Descartes, bu ayılar, buzlar ve kayalar ülkesinde zatürre olarak 1650 yılında ölür. Demek öldüğünde yalnızca 54 yaşındaymış. Ama Descartes'in felsefe üzerindeki etkisi ölümünden sonra da sürmüştür. Gerçekte Descartes'in modern çağ felsefesinin kurucusu olduğunu söylemek abartı sayılmaz. Rönesans'ın insan ve doğayı coşkuyla yeniden keşfedişinden sonra düşünceleri bir felsefi sistem içerisinde toplamak ihtiyacı baş gösterdi. İlk büyük sistem yaratıcısı Descartes olurken sonra onu Spinoza ve Leibniz, Locke ve Berkeley, Hume ve Kant gibi düşünürler izledi. Felsefi sistemle ne demek istiyorsun? Bununla en baştan başlayarak yaratılan ve felsefi soruların tümüne bir tür açıklık getirmeye çalışan bir felsefeyi kastediyorum. Antik çağın Platon ve Aristoteles gibi sistem yaratıcıları vardı. Orta çağda Aristoteles felsefesiyle Hristiyan teoloji arasında bir köprü kurmaya çalışan Akinolu Thomas vardı. Sonra doğa ile bilim, tanrı ile insan konusunda eski ve yeni görüşlerin iç içe geçtiği Rönesans dönemi yaşandı. Felsefe ancak 17. yüzyılda bu yeni düşünceleri açık bir felsefi sistem içerisinde toplamaya girişti ve bunu ilk gerçekleştiren kişi de Descartes oldu. Felsefeyi sonraki yıllarda en çok uğraştıracak projeyi o öne sürdü. Her şeyden önce neyi bilip neyi bilemeyeceğimiz yani kesin bilgi konusunda görüşleri vardı. Üzerinde düşündüğü ikinci önemli konu da ruh ve beden arasındaki ilişkiydi. Bu iki soru kendinden sonraki 150 yılın felsefi tartışmalarını büyük ölçüde etkiledi. Zamanından daha öndeymiş demek ki. Evet, ama uğraştığı sorular zamanın tipik sorularıydı. Gerçek bilgiye ulaşmak konusunda şüphecilik hakimdi. Bu görüşe göre insan hiçbir şey bilmediğini anlayıp bununla yetinmeliydi. Ama Descartes bununla yetinmedi. Böyle yapsaydı gerçek bir filozof olmazdı zaten. Bu konuda Descartes'i yine sofistlerin şüpheciliğiyle yetinmeyen Sokrates'e benzetebiliriz. Üstelik tam Descartes'in yaşadığı dönemde bilim, doğal süreçlere kesin ve tam bir açıklık getirecek bir yöntem geliştirmiş bulunuyordu. Descartes'in felsefi konularda da böyle kesin ve tam bir yöntem bulup bulmayacağını kendi kendine sorması bu açıdan son derece normaldi. Anlıyorum. Ama bu işin yalnızca bir yanı. Yeni fizik maddenin doğası, yani doğadaki fiziksel süreçleri neyin belirlediği konusunu ortaya atmıştı. Giderek pek çok kişi doğayı mekanik bir şekilde algılayan bir görüşü benimsedi. Fiziksel dünya böyle mekanik bir biçimde algılandıkça, ruh ve beden arasında nasıl bir ilişki olduğu sorusu kendini daha çok duyurmaya başladı. 17. yüzyıldan önce ruh, tüm canlılarda var olan bir tür yaşam soluğu olarak görülüyordu. Ruh sözcüğünün asıl anlamı soluk ya da nefestir. Bu hemen hemen tüm Avrupa dillerinde böyledir. Aristoteles'e göre ruh, tüm organizmada var olan ve bu organizmanın yaşam ilkesini oluşturan, bedenden ayrı tutulamayacak bir şeydi. Bu yüzden bitki ruhu ya da hayvan ruhundan söz edilebiliyordu. İlk kez 17. yüzyılda felsefe ruh ve beden arasında köktenci bir ayrım koydu. Çünkü hayvan ve insan bedeni de dahil olmak üzere tüm fiziksel nesneler mekanik süreçler olarak açıklanıyordu. Oysa insan ruhu bu bedensel aletin bir parçası olamazdı. O zaman neydi ruh? Üstelik nasıl oluyor da ruhsal bir şey mekanik bir süreci başlatabiliyordu? Evet, düşününce gerçekten çok ilginç. Nedir ilginç olan? Elimi kaldırmayı düşünüyorum ve işte hop elim kalkıyor. Ya da otobüse koşmaya karar veriyorum, hop ayaklarım koşmaya başlıyor. Üzüntülü bir şey düşünmeye başlarsam hop gözyaşlarım akmaya başlıyor. O zaman bedenle bilinç arasında gizemli bir ilişki var demektir. Descartes'in düşüncelerini harekete geçiren de buydu. Platon gibi o da ruh ve özdek arasında kesin bir ayrım olduğuna inanıyordu. Ama Platon, bedenin ruhu ya da ruhun bedeni nasıl etkilediği konusunda bir yanıt getiremiyordu. Benim de buna bir yanıtım yok. Descartes'in yanıtını ise çok merak ediyorum. O zaman onun düşünce çizgisinden gidelim. Alberto Sehpa'nın üzerindeki kitabı işaret ederek sözlerini sürdürdü. Yöntem Üzerine adlı bu kitabında Descartes, felsefi bir soruya yanıt getirilirken nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusunu ele alır. Doğal bilim yeni yöntemini çoktan bulmuştu. Bunu daha önce de söylemiştin. Descartes öncelikle açık ve seçik algılamadan bir şeyin doğru olduğunu söyleyemeyeceğimizi vurgular. Bunu başarabilmek içinse bileşik bir problemi olası en küçük bileşenlerine ayırmak gerekebilir. Sonra bu sorunların en basitinden yola çıkarak işe koyulabiliriz. Ölçülebilen her şeyin ölçülmesi, ölçülemeyenin de ölçülebilir kılınması gerekir diyen Galilei gibi her bir düşüncenin iyice tartılıp biçilmesi gerektiğini söyleyebilirsin. Descartes ise filozofun basitten karmaşığa gitmesi gerektiğini öne sürer. Ancak o zaman yeni bir sezgiye varılabilir. En sonunda ince değerlendirme ve kontroller sonucunda hiçbir şeyin unutulmadığı görülmelidir. İşte o zaman felsefi bir çıkarıma ulaşılabilir. Kulağa bir matematik işlemi gibi geliyor. Evet, Descartes da felsefi konularda matematiksel yöntemi kullanmak istiyordu. Felsefi doğruları matematiksel bir kesinlikle kanıtlamak istiyordu. Felsefi konularda da sayılarla uğraşırken başvurduğumuz alete, yani aklımıza başvurmak istiyordu. Çünkü kesin bilgiyi yalnızca aklımız bize verebilirdi. Duyulara güvenilemeyeceği ortadaydı. Bu konuda Descartes'in matematik ve sayısal ilişkilerin duyulardan daha kesin bir bilgi sağladığını düşünen Platon'la aynı kanıda olduğunu söylemiştik. Ama felsefi soruları bu şekilde yanıtlamak mümkün mü gerçekten? Yine Descartes'in kendi muhakemesine dönelim. Dediğimiz gibi Descartes'in bir amacı var. O da varoluşun doğası konusunda kesin bilgiye ulaşmak. Ve de insanın buna ulaşabilmek için ilk önce her şeyden şüphe etmesi gerektiğini söylüyor. Yani yapısının temelini sağlam tutmak istiyor. Çünkü temel çökerse tüm yapı çöker. Sağ ol çocuğum. Ama Descartes bununla her şeyden şüphe etmenin mantıklı bir şey olduğunu söylemekten çok her şeyden şüphe etmenin mümkün olduğunu söylemek istiyor. Her şeyden önce yalnızca Platon ya da Aristoteles okuyarak felsefi anlayışımızda çok ileri gidebileceğimizi sanırsak yanılırız. Bununla tarihsel bilgilerimizi arttırabiliriz belki ama dünyaya dair bilgilerimizi arttıramayız. Çünkü Descartes için kendi felsefi araştırmalarına başlamadan önce tüm eski düşüncelerden sıyrılmak önemli bir şeydi. Yeni binaya başlamadan önce eski malzemelerin tümünden kurtulmak istiyordu yani. Evet, yeni binanın ayakta durabileceğinden kesinlikle emin olabilmek için yepyeni malzemelerle işe koyulmak istiyordu. Ancak Descartes'in şüpheciliği bunun daha da derinine gidiyordu. Duyularımıza bile güvenemeyiz diyordu. Çünkü duyularımız bizi yanıltabilir. Nasıl mümkün olabilir bu? Rüya görürken de gerçek bir şey yaşadığımızı sanırız. Gerçek duyularımızı rüyadaki duyularımızdan ayırt edebilir miyiz gerçekten? Bunu iyice düşündükten sonra uyanık durumumuzda rüyadan ayırt edebilecek tek bir özellik göremiyorum der Descartes. Ve devam eder. Tüm yaşamının bir rüya olmadığından nasıl emin olabilir insan? Dağdaki Jeppe'de baronun yatağında yattığını rüyasında gördüğünü zannetmişti. Baronun yatağında yatarken de rüyasında fakir bir köylü olduğunu görmüştü. İşte Descartes da bu yüzden her şeyden şüphe ediyordu. Ondan önceki pek çok filozof ise felsefi çıkarımlarını bu noktada bitiriyorlardı. Pek de ileri gitmiş sayılmazlar o zaman. Descartes ise bu sıfır noktasından başlayarak daha ileri gitmeye çalışıyordu. Her şeyden şüphe ettiği ve emin olabileceği tek şeyin bu olduğu sonucuna varmıştı. İşte bu noktada bir şeyi kavruyordu. Her şeye rağmen emin olduğu bir şey vardı. Bu da şüphe ettiğiydi. Şüphe etmesi düşünüyor olduğu, düşünüyor olması da düşünen bir canlı olduğu anlamına gelirdi. Ya da kendi deyişiyle cogito ergo sum. Yani düşünüyorum, öyleyse varım. Aman ne önemli buluş. Öyle ama Descartes'in kendini düşünen bir varlık olarak kavrayışındaki bu sezgisel kesinlik çok önemlidir. Platon'un aklımızla kavradığımız şeyin duyularımızla algıladıklarımızdan daha gerçek olduğunu söyleyişini hatırlıyor musun? Descartes de aynı şeyi düşünür. Yalnızca düşünen bir varlık olduğunu kavramakla kalmayıp bu düşünen benim duyularımızla kavradığımız her şeyden çok daha gerçek olduğunu anlar. Sonra başka çıkarımlara varır. Yani felsefi araştırması burada bitmez. Sen de devam et öyleyse. Descartes düşünen bir varlık olduğunu kavrayışındaki sezgisellikle kavrayabileceği başka şeyler olup olmadığını sorar kendisine. O zaman mükemmel bir varlığın mevcudiyetine dair açık seçik bir tasarım olduğunu görür. Bu tasarımı daima içinde taşıdığına göre bunun kendisinden kaynaklanamayacağını düşünür. Mükemmel bir varlık düşüncesi mükemmel olmayan bir varlıktan kaynaklanamaz der. O halde mükemmel varlık düşüncesi ancak kendisi de mükemmel olan bir varlıktan, yani Tanrı'dan çıkabilir. Dolayısıyla Descartes için Tanrı'nın varlığı, insanın kendisinin düşünen bir varlık olduğu düşüncesi kadar doğal bir şekilde kendini duyurur. Bence sonuçları çıkarırken biraz fazla hızlı gitmeye başlıyor. Başlarda daha dikkatliydi sanki. Haklısın, pek çoklarına göre bu Descartes'in en zayıf noktasıdır. Ama sonuç sözcüğünü kullanıyorsun ki bu aslında pek doğru değil. Çünkü bir şeyi kanıtlamak değildi söz konusu olan. Descartes'in söylemek istediği tek şey, içimizde kendiliğinden mükemmel bir varlık düşüncesi varsa, böyle bir mükemmel varlığın da var olması gerektiğiydi. Çünkü mükemmel bir varlığın mükemmel olabilmesi için önce var olması gerekirdi. Üstelik böyle bir varlık olmasa düşüncesi de olmazdı. Biz mükemmel olmadığımıza göre mükemmel düşüncesi bizden kaynaklanamazdı. Descartes'a göre Tanrı düşüncesi doğuştan sahip olduğumuz, sanatçının eserine koyduğu imza gibi doğduğumuz andan itibaren içimizde olan bir düşüncedir. Ama benim fimsah diye bir şeyin olduğuna inanmam böyle bir şeyin var olduğu anlamına gelmez ki. Buna Descartes'in cevabı bunun zaten fimsah kavramı içinde yer almadığı olurdu. Oysa mükemmel bir varlık kavramının kendisinde vardır. Descartes'a göre bu, dairenin her noktasının merkezden eşit uzaklıkta olduğunun daire fikrinin kendinde var oluşuna benzer. Çünkü bu kuralı yerine getirmezse daire daire olmaz. Aynı şekilde mükemmel bir varlığın da en önemli özelliklerinden var olmaktan yoksun olacağı düşünülemez. İlginç bir düşünce tarzı. Bu son derece tipik bir usçu düşünce tarzı. Descartes da Sokrates ve Platon gibi düşünceyle varoluş arasında bir ilişki olduğunu düşünüyordu. Bir şey akla ne kadar yatkınsa o şeyin varlığı da o kadar kesindi. Descartes'in şimdiye kadar söylediği insanın düşünen bir varlık olduğu ve mükemmel bir varlığın var olduğu. Evet ve buradan hareket ederek daha ileriye gidiyor. Dışımızdaki gerçeklikte bulunan her şey, örneğin güneş ve ayın yalnızca hayal ürünü şeyler olduğunu öne sürebilir. Ancak bu dışımızdaki şeylerin aklımızla kavrayabileceğimiz bir takım özellikleri vardır. Bunlar nesnelerin uzunluk, genişlik ve derinlik gibi ölçülebilir matematiksel özellikleridir. Bu tür niceliksel özellikler insanın düşünen bir varlık olduğu kadar akla yakın özellikleridir. Öte yandan renk, koku ve tat gibi niteliksel özellikler duyu mekanizmamızın bir parçasıdırlar ve aslında dış dünyayı tanımlamazlar. Yani doğa bir hayal değildir aslında. Hayır, değildir. Bu noktada Descartes yine mükemmel varlık konusunu ele alır. Aklımız bir şeyi, örneğin dış gerçekliğin matematiksel özelliklerini açık seçik algılıyorsa, bu gerçeklikler var olmak zorundadır. Çünkü mükemmel bir tanrı bizi aldatmayacaktır. Descartes, aklımızla algıladığımız şeylerin bir gerçeğe karşılık geldiği konusunda bir tanrı garantisinden söz etmektedir. Pekala, demek Descartes insanın düşünen bir varlık olduğunu, tanrının var olduğunu ve kendi dışımızda bir gerçeklik olduğunu söylüyordu. Evet, ancak dış gerçeklik düşüncelerin gerçekliğinden çok farklıdır. Descartes bu aşamada iki tür gerçeklik ya da iki tür töz olduğunu öne sürebilecek noktaya gelmiştir. Tözlerden biri düşünce ya da ruh, diğeri ise uzam ya da maddedir. Akıl tümüyle bilinçli bir şeydir. Uzamda yer kaplamaz ve bu yüzden kendinden küçük parçalara bölünemez. Madde ise yalnızca uzamsaldır. Uzamda yer kaplar ve her zaman kendinden küçük parçalara bölünebilir. Ancak bilinçli değildir. Descartes'a göre her iki töz de Tanrı'dan kaynaklanır. Çünkü başka bir şeyin varlığına ihtiyaç duymadan var olan tek şey Tanrı'dır. Ama her ikisi de Tanrı'dan kaynaklansa da bu iki töz yani düşünce ve uzam birbirinden tamamen ayrıdır. Düşünce maddeden tamamen bağımsızdır. Maddesel süreçlerde düşünceden tümüyle bağımsız bir şekilde var olurlar. Ve dolayısıyla Tanrı'nın yarattığı evren ikiye bölünmüştür. Evet, Descartes'in ikinci olduğunu söylüyoruz çünkü o ruhsal gerçeklikle dış gerçeklik arasında çok kesin bir ayrım gözetmiştir. Örneğin ruhu olan tek varlık insandır. Hayvanlar tümüyle uzamsal gerçekliğin bir parçasıdırlar. Yaşamları ve devinimleri tümüyle mekaniktir. Descartes hayvanları bir tür karmaşık makine olarak görüyordu. Dış gerçeklik söz konusu olduğunda Descartes, diğer özdekçiler gibi tümüyle mekanik bir gerçeklik anlayışına sahiptir. Hermes'in karmaşık bir makine olduğundan emin değilim doğrusu. Descartes hayvanları pek sevmiyor olsa gerek. Ya biz? Birer makine miyiz bizlerde? Hem evet hem hayır. Descartes insanın hem düşünen hem de uzamda yer kaplayan bir çifte yaratık olduğunu söylüyordu. İnsanın hem bir ruhu hem de dışsal bir bedeni vardı. Buna benzer düşünceleri Augustinus ve Akinolu Thomas da dile getirmişlerdi. İnsanın tıpkı bir hayvan gibi bir bedeni ve tıpkı bir melek gibi bir ruhu olduğunu söylemişlerdi. Descartes'a göre insan bedeni nefis bir mekanik örneğiydi. Ama insanın bir bedeninden bağımsız ruhu da vardı. Bedensel süreçlerde ise bu tür bir bağımsızlık söz konusu değildi. Onlar kendi yasalarını izlerler. Ve aklımızla düşündüklerimiz bedenimizde gerçekleşmez. Dış gerçeklikten tamamen bağımsız olan ruhumuzda gerçekleşir. Bu arada Descartes'in hayvanların da düşünebileceğini reddetmediğini eklemeliyim. Eğer bu doğruysa düşünce ile uzam arasındaki bu ayrılık onlar için de geçerli demektir. Bu Kant'tan daha önce de bahsetmiştik. Otobüse koşmaya karar verince tüm makinem harekete geçer ve eğer otobüsü kaçırırsam gözyaşlarım akmaya başlar. Descartes bile ruh ile beden arasında bu tür bir sürekli gidiş geliş bulunduğunu reddedemiyordu. Ona göre ruh bedende var olup bedene beyin epifizi diye adlandırılan özel bir bezle bağlıydı. Burada ruh ile beden arasında sürekli bir gidiş geliş oluyordu. Bu yüzden ruh devamlı bedenin isteklerine bağlı istek ve arzular tarafından etkileniyordu. Ama ruh yine de bu tür düşük düzeyli etkilerden sıyrılabiliyor, bedenden bağımsız hareket edebiliyordu. Amaç aklın idareyi ele geçirmesiydi. Çünkü insanın karnı ne kadar ağrırsa ağrısın bir üçgenin iç açılarının toplamı yine 180 dereceydi. Akıl bu şekilde kendini bedensel ihtiyaçların üzerine geçirebilir. Akıllı bir biçimde davranabilirdi. Bu açıdan akıl bedenden üstündü. Bacaklarımız zamanla yaşlanıp çarpıklaşsa, sırtımız zamanla bükülse, dişlerimiz dökülse de aklımız yerinde olduğu sürece 2 artı 2 eşittir 4 etmeye devam edecektir. Çünkü akıl yaşlanıp çökmez. Yaşlanan bedenimizdir. Çünkü Descartes'a göre ruh dediğimiz şey aklın ta kendisidir. İstek ve nefret gibi düşük düzeyli arzu ve duygular bedensel işlevlere yakından bağımlı, dolayısıyla dış gerçekliğin birer parçasıdırlar. Yine de Descartes'in insan bedenini bir makine ya da bir otomat gibi görmesini anlayamıyorum. Bu benzetmenin arkasında Descartes'in yaşadığı dönemde makinelere ve saat gibi kendi kendine işleyen şeylere duyduğu hayranlık yatar. Otomat sözcüğü tam da kendi kendine işleyen şey anlamına gelir. Ne var ki bunların kendi kendine çalıştığı fikri elbette bir yanılsamadır. Örneğin astronomik bir saati yapan da aslında insanın kendisidir. Descartes pek çok küçük parçanın oldukça basit bir biçimde birleştirilmesiyle oluşan bu tür aletlerle pek çok kemik, kas, kılcal damar ve diğer damarlardan oluşan insan bedenini karşılaştırırken şunu demek ister. Mekanik yasalarla işleyen insan ve hayvan bedeninin de neden Tanrı yaratmış olmasın? Günümüzde de yapay zekadan çok söz ediliyor. Evet, bu da bizim zamanımızın otomatı. Öyle aletler yarattık ki bizi kendilerinin gerçekten akıllı olduğuna inandırabiliyorlar. Descartes'in ödü kopardı bunları görse. Belki de insan aklının zannettiği kadar özgür olduğundan şüphe etmeye başlardı. Çünkü insanın duygusal yaşamının bedensel süreçler kadar az özgür olduğunu öne süren filozoflar da vardır. İnsan ruhu elbette bir bilgisayar programından çok daha özgürdür. Ama prensip olarak biz de ancak bilgisayar programları kadar özgürüzdür der bu düşünürler. Gel bak sana ne göstereceğim Sophie. Alberto odanın öteki ucundaki büyük bir yazı masasının üzerinde duran bir bilgisayarı gösteriyordu. Kalkıp ona doğru ilerlerken Sophie de onu izledi. Alberto bilgisayarı açtı. Çok geçmeden ekranda C yazısı göründü. Alberto, Layla diye yazdı ve bu oldukça gelişmiş bir sohbet programı dedi. Sonra ekranda bir yazı belirdi. Merhaba, benim adım Layla. Nasıl, rahat oturuyor musun bari? Sophie henüz oturmamış olmasına rağmen evet diye yazdı. Alberto da hemen oturması için bir sandalye uzattı. Adın ne diye bir cümle belirdi ekranda. Sophie Amundsen diye yazdı Sophie ve bilgisayar karşılık verdi. Yonca Sokağı, No 3. Tanıştığımıza memnun oldum Sophie. 15. yaş günü yaklaşıyor diye heyecanlanıyor musun? Sophie dehşete kapıldı. Alberto ise Sophie'nin omuzunu sıvazlayarak ona yalnızca adını, adresini ve doğum tarihini işledim dedi. Tıpkı seni birine tanıştırır gibi. Senin hakkında önceden kısa bir bilgisi olursa iyi olur diye düşündüm. Fena değil diye yazdı Sophie. Fena mı? Fena olmuyorsun ya Sophie. Lütfen bana tüm cümleler gir. Fena değilim. Tersine çok iyiyim. Sana bir şey sorabilir miyim? Çok iyi olmana sevindim. Lütfen bana bir şey sor. Kaç yaşındasın diye yazdı Sophie. 8 Ağustos 1988 tarihinde Atlanta'da yapıldım. 28 Mart 1990'da ise Norveç Teknik Yüksekokulu'nda Norveççe'ye çevrildim. Vay be! Bana tüm cümleler girmeni söylemiştim. Vay be dedim. Argo sözcükleri tanımam. 100.000'in üzerinde sözcük biliyorum. Ama vay be'ye en yakın bulabildiğim sözcük veya Hristiyan mısın Sophie? Bilmiyorum. Bilmemek çoğu zaman yeni bir kavrayışın eşiğinde olmak demektir. Sokrates de böyle derdi herhalde. Hatta Descartes da. Sokrates, İsa'dan önce 470-399 yılları arasında yaşamış bir Yunan filozofudur. Daha fazla bilgi için F7'ye bas. Descartes, 1596-1650 yılları arasında yaşamış bir Fransız filozofudur. Daha fazla bilgi için F8'e bas. Sağ ol, bu kadarı yeter. Başka bir şey sorabilir miyim? Bu kadarına yettiğine sevindim. Lütfen bana başka bir soru sor. Alberto sessizce gülüyordu. Sophie, Hilde Möller-Kınank kimdir diye yazdı. Hilde Möller-Kınank, Lillesat'ta yaşayan Sophie Amut seninle aynı yaşta olan bir kızdır. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi bilmiyorum ama bu bilgiyi hard diskimde buluyorum. Sophie omuzunda yine Alberto'nun elini hissetti. Ona Hilde ile bildiklerimizi ben yükledim Sophie. Sophie, Hilde hakkında başka bir şey biliyor musun? Hilde'nin babası Lübnan'da Birleşmiş Milletler gözcüsü, rütbesi binbaşı ve kızına devamlı kartpostallar gönderiyor. Onu bulmanı istiyorum. Bulamam, dosyalarımda yok ne yazık ki. Bir başka bilgi tabanına da bağlı değilim. Bul dedim.